bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Savaş ve Barış 2. Cilt Lev Tolstoy Oda Yayınları 1. Basım Ocak 2002 Türkçe'ye çeviren Celal Öner 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Savaş ve Barış, dünyanın bütün edebiyat otoriteleri tarafından en büyük roman olarak kabul edildi. Evet, en büyük roman ama aynı zamanda en sağlam ve en açık seçik bir tarih felsefesi de. Romanda betimlenen 500'e değin kahramanın barıştaki ve savaştaki yaşam pratiklerini ve düşünsel eğilimlerini capcanlı izliyoruz. Sanki hepsi bugünün insanları. Hepsiyle şurasından burasından ortak yanlarımız var. Geçmiş bir tarihin insanlarını değil, sanki kendimizi okuyor gibiyiz. Yayın evimiz bu dev yapıtı yayınlamaktan kıvanç duyar. Birinci kısım 1. 1806 yılı başında Nikolay Rostov izinli olarak evine döndü. Aynı dönemde Denisov da Voronej'deki evine dönüyordu. Rostov onu kendisiyle birlikte Moskova'ya gelmeye ve evlerinde bir süre konuk kalmaya ikna etti. Son durakta bir arkadaşına rastlayıp onunla 3 şişe şarap içmiş olan Denisov, Moskova'ya yaklaşırken Rostov'un yanında yolcu kızağının dip kısmında uzandığı yerde sızmış, yolun bozukluğunu umursamaksızın uyuyordu. Rostov ise yaklaştıkça biraz daha sabırsızlanıyordu. Kentin kapısındaki inzibat karakolunda izin kağıtlarını gösterip adlarını yazdırdıktan sonra Moskova'nın içine girdikleri vakit "Daha ne kadar var, çok kaldı mı daha? Ah bu bozuk sokaklar hiç değişmemiş. Simitler, fenerler, arabacılar da hep aynı" diye düşünmekteydi Rostov. O bunları düşünürse kızak daha hızlı yol alacaktı sanki. Bütün bedeniyle öne doğru eğilerek sesleniyordu. "Denisov geldik, bak, bak geldik işte." Denisov uyuyor, yanıt vermiyordu. "Arabacı Zahar'ın durduğu dört yol ağzına geldik. İşte Zahar da orada. Hala aynı at bak. İşte poğaça aldığımız küçük dükkan. Ne kadar uzadı bu yol böyle, çabuk ol." Arabacı sordu. "Hangi eve doğru gideceğiz?" "İşte şuradaki ev, ta uçtaki büyük eve. Bizim ev o işte. Hey Denisov, uyan. Denisov, geliyoruz artık." Başını kaldırıp öksürdü Denisov ama yanıt vermedi. Rostov, arabacının yanında oturan uşağına seslendi. "Dimitri, yoksa ben mi yanlış görüyorum, baksana. Bizde ışık yanıyor galiba, öyle değil mi?" "Evet efendim, sayın babanızın çalışma odasında da ışık yanmakta." "Daha yatmamışlar mıdır, ne dersin ha?" Yeni terleyen bıyıklarını hafifçe okşayarak devam etti. "Aman iner inmez yeni Macar ceketimi eşyalarımın arasından bulup çıkarmayı unutma." Arabacıya bağırdı, "Çabuk ol." Başı önüne sarkmış olan Denisov'a döndü yeniden. "Hadi uyan artık Vasya, geldik." Ön kapıya 3 ev kala gene seslendi arabacıya. "Hadi çabuk ol hadi. Vodka paran benden, tam 3 ruble vereceğim sana, çabuk ol." Ona atlar hiç ilerlemiyormuş gibi geliyordu hep. Sonunda kızak sağa geçti ve evin ön kapısının bulunduğu yana yöneldi. Rostov başının üzerinde çok iyi bildiği sıvası dökük saçağı, kapının önündeki taş merdiveni, kaldırımdaki direği gördü. Daha kızak durmadan yere atlayıp koşarak sofaya girdi. Ev gelen hiç umurunda değilmişçesine hep öyle devinimsiz ve neşesiz duruyordu. Sofada hiç kimse yoktu. Rostov "Aman Tanrım" diye düşündü. Hiç olmazsa kimseye bir şey olmamış olsa. Bir an yüreğinde bir sıkışma hissederek duraksadı. Sonra gene koşuşturmaya başladı. Sofadan hızla geçip o çok iyi bildiği eğrilmiş basamaklardan yukarı çıktı. Kapıda kontesin iyice temizlemiyorlar diye öfkelendiği aynı tokmak vardı gene ve hafifçe çevrildi mi açılıveriyordu hemen. Bekleme odasında yalnız iki isli mum yanıyordu. Yaşlı Mihailov büyük bir sandığın üzerinde uyumaktaydı. Yola çıkıldığı vakit hizmet eden ve faytonu arkasından tutup kaldırabilecek kadar güçlü olan uşak Prokofi, sicimlerden terlik örüyordu. Açılan kapıya baktı. Yüzündeki o uykulu aldırmaz ifade değişti birdenbire, hem sevinçli hem de ürkek oluverdi. Evin genç beyini tanıyarak, ''Tanrım küçük bey!'' diye bağırdı. ''Nasıl oldu? Yavrum, yavrum!'' Prokofi heyecandan tir tir titreyerek herhalde muştuyu vermek için konuk odasının kapısına kadar seyirtti, sonra vazgeçti, geri dönüp genç beyinin omuzuna kapandı. Rostov elini onun elinden kurtararak ''Nasıllar, iyiler mi?'' diye sordu. ''Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür, herkes iyi. Biraz önce yemek yediler. İzin verin de sizi doya doya seyredeyim sayın kontum.'' ''Gerçekten herkes iyi ya, Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür.'' Denisov'u büsbütün unutan Rostov, başkasının kendisinden daha önce davranmasına fırsat vermek istemeyerek sırtındaki kürklü paltoyu çıkardı, parmaklarının ucuna basa basa karanlık büyük salona koştu. Hep aynı lomber masalar, üzerine kılıf geçirilmiş aynı avizeler, her şey aynıydı. Ama genç beyi daha önce gören vardı. Nikolay, konuk odasına varmamıştı ki ansızın biri şimşek gibi yan kapıdan fırladı, onu kucaklayıp öpmeye başladı. Bir başkası ikinci bir kapıdan, biri daha üçüncü bir kapıdan fırladılar. Kucaklaşmalar, öpüşmeler, çığlıklar, sevinç gözyaşları birbirine karışmıştı. Nikolay, bu karışıklıkta babasının, Natasha'nın, Petra'nın nerede olduğunu anlayamıyordu. Herkes bağırıyor, bir şeyler söylüyor, aynı anda onu öpüyordu. Yalnız aralarında annesi yoktu. Bunu kesinlikle biliyordu. ''Oysa ben hiç bilmiyorum. Nikolushka, oğlum Kolya. İşte burada oğlunuz. Ne kadar değişmiş. Hayır, mum getirin, çay getirin. Beni de öpsene. Yavrum, beni de öp, beni de.'' Sonya, Natasha, odaları dolduran uşaklar, hizmetçiler, kendi aralarında içlerini çekerek konuşmaya başladılar. Petya, ağabeyinin bacaklarına asılmış, ''Beni öpmek yok mu?'' diye bağırıyordu. Natasha onu kendisine doğru çekip bütün yüzünü öptükten sonra sıçrayarak biraz uzaklaşmış, ağabeyinin Macar süvari ceketinin eteğini tutarak kedi gibi hep aynı yerde zıplayıp duruyor, tiz bir sesle bağırıyordu. Her yanda sevinç gözyaşlarıyla pırıl pırıl olmuş sevgi dolu gözler, her yönde öpücük arayan dudaklar vardı. Sonya gelincik gibi kıpkırmızı olmuş Nikolay'ın elini tutuyordu. Bütün yüzü ışık saçıyordu. Nikolay'a dikili gözlerinde büyük bir sevinç vardı. Sonya artık 16 yaşına basmıştı ve çok güzeldi. Özellikle bu mutlu, bu heyecan dolu anlarda daha da güzel görünüyordu, soluğunu tutuyordu. Nikolay da ona teşekkür eden bir bakışla baktı. Ama hala birini bekliyor, birini arıyordu. Yaşlı kontes daha odasından çıkmamıştı. İşte o sırada kapıda ayak sesleri duyuldu. Öyle hızlı ayak sesleriydi ki gelenin annesi olması olanaksızdı. Ama gelen oydu, üzerinde herhalde Nikolay yokken diktirmiş olduğu bir giysi vardı. Herkes Nikolay'ı bıraktı, o da annesine doğru koştu. Kavuştukları vakit yaşlı kontes hıçkıra hıçkıra ağlayarak oğlunun göğsüne kapandı. Başını bir türlü kaldıramıyor, yüzünü oğlunun Macar ceketinin soğuk kaytanlarına bastırıp duruyordu sadece. Hiç kimsenin fark etmediği Denisov odaya girmişti. Hemen orada duruyor, olanlara bakarak gözlerini ovuşturuyordu. Ona sorar gibi bakan konta kendisini tanıtarak ''Vasili Denisov, oğlunuzun arkadaşıyım.'' dedi. Kont Denisov'u kucaklayıp öperek ''Evimize hoş geldiniz, biliyorum, biliyorum.'' dedi. Nikolushka yazmıştı. ''Natasha, Vera, bakın Denisov da gelmiş.'' Aynı mutlu, heyecanlı yüzler, gür kabarık saçları karmakarışık, kaba bıyıklı Denisov'a doğru dönüp çevresini aldılar. Heyecandan kendisini kaybeden Natasha, ''Sevgili Denisov'' diye tiz bir sesle bağırarak ona doğru atıldı ve genç adama sarılarak öptü. Natasha'nın bu davranışından herkes utanmıştı. Denisov da kızarmıştı ama gülümseyerek Natasha'nın elini tutup öptü. Denisov'u kendisi için hazırlanmış odaya götürdüler. Rostovlarsa oturma odasında Nikolushka'nın çevresinde toplandılar. Yaşlı kontes oğlunun yanına oturmuş, elini bırakmıyor, ikide bir öpüyor. Ötekiler de onların çevresinde Nikolay'ın her devinimini, her sözünü, her bakışını izliyor, heyecan ve sevgi dolu gözlerini ondan ayırmıyorlardı. Erkek kardeşleriyle kız kardeşleri kim ona daha yakın oturacak diye aralarında yer kavgası yapıyor, kim ona çay, mendil ya da pipo getirecek diye birbirleriyle yarışıyordu. Rostov kendisine gösterilen sevgiden ötürü çok mutluydu. Ama ilk buluşma anı ona öylesine sevinç dolu görünmüştü ki şimdilik mutluluğu yetersiz buluyor, hep daha bir şeyler olacak, daha başka şeyler olacak diye bekliyordu. Yoldan gelenler ertesi gün saat 10'a kadar uyudular. Yattıkları odanın önündeki odada kılıçlar, çantalar, mataralar, açık bavullar, kirli çizmeler oraya buraya atılmış duruyordu. Temizlenmiş, mahmuzlu iki çift çizme biraz önce duvarın dibine konulmuştu. Uşaklar yüz yıkamak için su dolu leğenler, ibrikler, tıraş olmak için sıcak suyla fırçalanmış tertemiz giysiler taşıyorlardı. Odada erkek ve tütün kokusu vardı. Denisov'un boğuk sesi duyuldu. ''Hey Grishka, pipomu getir. Rostov, kalksana.'' Rostov, saçları karmakarışık olan başını sıcak yastığın üzerinden kaldırarak birbirine yapışmış göz kapaklarını ovuşturdu. ''Ne var, geç mi oldu?'' Natasha'nın sesi, ''Geç ya, saat 10 oldu.'' diye karşılık verdi. Ve komşu odadan kolalı giysilerin hışırtısı, kızların fısıldayarak gülüştükleri duyuldu. Az aralık kapıda ne olduğu anlaşılmayan bir şey, kurdeleler, siyah saçlar ve neşeli yüzler göründü. Bunlar Nikolay'ın kalkıp kalkmadığını görmeye gelen Natasha, Sonya ve Petya'ydı. Yeniden Natasha'nın sesi duyuldu. ''Nikolenka, kalk!'' ''Şimdi kalkıyorum.'' Bu sırada Petya birinci odada kılıçları görmüş ve eline almıştı. Savaşçı ağabeylerinin karşısında bütün erkek çocukların duyduğu hayranlığa kapılmıştı. Ablalarının soyunmuş durumdaki erkekleri görmelerinin iyi olmayacağını unutarak kapıyı açıp ''Bu kılıç senin mi?'' diye bağırdı. Kızlar geriye çekildi. Denisov çekinerek kıllı bacaklarını yorganın içine çekip arkadaşına yardım bekliyormuş gibi baktı. Petya içeri alındı, sonra kapı gene kapandı. Öbür yanda gülüşmeler oldu. Natasha'nın sesi duyuldu. ''Nikolenka, üzerine roptöşambırını geçir gel.'' Petya, ''Bu kılıç senin mi?'' diye sordu. Sonra siyah bıyıklı Denisov'a doğru dönüp hayranlıkla karışık bir saygıyla ''Yoksa sizin mi?'' dedi. Rostov aceleyle ayakkabılarını giydi, sırtına roptöşambırını geçirdi, dışarı çıktı. Natasha mahmuzlu çizmelerden birini ayağına geçirmiş, bir ayağını öbür tekin içine sokmaya çalışıyordu. Sonra odada fırıl fırıl dönüyordu. Giysisini balon gibi şişirdikten sonra yere çömelmek üzereydi. O sırada Nikolay içeri girdi. Bir örnek yeni mavi giysiler vardı Sonya ile Natasha'nın üzerinde. İkisinin de yüzleri al aldı, ikisi de gencecik ve neşeliydi. Sonya kaçtı, Natasha ise ağabeyinin koluna girip oturma odasına götürdü onu. Orada konuşmaya başladılar. Birbirlerine yalnız ikisini ilgilendiren, önemsiz yüzlerce konuda sorular soruyor, hangi birine yanıt vereceğini şaşırıyorlardı. Natasha, Nikolay'ın her sözüne olduğu gibi kendisinin de söylediği her söze gülüyordu. Ama gülmesinin nedeni söylediklerinin gülünç olması değildi. İçinden taşan ve dudaklarından kahkahalarla dökülen neşeyi bir türlü bastıramamasıydı. İkide bir her şeye ah ne iyi ne güzel diyordu. Natasha'nın sevgisinden yayılan sıcak ışınların etkisi altında 1,5 yıldan beri ilk kez ruhunda da yüzünde de çocuksu tertemiz bir gülümsemenin çiçek gibi açıldığını hissediyordu Rostov. Evden ayrılalı bir kez olsun böyle gülümsememişti. Natasha, bak dinle beni dedi. Sen artık gerçekten tam anlamıyla bir erkek oldun değil mi? Biliyor musun buna çok seviniyorum. Bıyıklarına dokundu. Şunu öğrenmek istiyorum. Siz erkekler nasıl varlıklarsınız? Bizim gibi misiniz siz de? Rostov hayır dedi. Sonra Sonya niçin kaçtı diye sordu. Kaçtı işte. Bu uzun bir öykü. ''Sen şimdi Sonya'ya sen mi siz mi?'' diyeceksin.'' Rostov ''Nasıl rast gelirse'' dedi. ''Ona siz de ne olursun, sonra sana anlatırım.'' Ne anlatacaksın? Neyse, şimdi de anlatsam olur. Biliyorsun Sonya benim arkadaşımdır. Hem de öyle bir arkadaş ki onun için elimi ateşe bile sokarım. Bak. Muslin giysisinin kolunu sıvadı, incecik uzun zayıf kolunun üzerinde, omuzunun altında ve dirseğinin epey yukarısında, balo giysisi giyildiği vakit bile örtülü olan yerde kırmızı bir iz gösterdi. Buramı yaktım işte, ona sevgimi göstermek için. Çok basit, cetveli ateşte kızdırıp buraya bastırıverdim. Rostov eskiden ders yaptıkları odada iki yanında küçük küçük yastıklar bulunan bir divanda oturup Natasha'nın müthiş bir heyecanla dolu gözlerine bakarken, kendisinden başka hiç kimse için bir anlamı olmayan ve ona yaşamının en büyük zevklerinden birini tattıran o aile ocağındaki çocukluğunun dünyasına kavuşmuştu yeniden. Sevgisini kanıtlamak için kızdırılmış cetvelle kolun yakılmasını saçma bulmadı. Bunu anlıyor, hiç şaşmıyordu buna. Peki sonra diye sordu. O kadar işte. Onunla böyle arkadaşlık ediyoruz, öyle arkadaşlık ediyoruz ki. Bu cetvel filan saçmalık elbet ama onunla ömrümüzün sonuna kadar arkadaş kalacağız. Sonya birini sevdi mi artık bir daha unutmaz. Bunu anlayamıyorum, ben olsam hemencecik unuturum. Peki ne olacak yani? İşte böyle, o beni de seni de seviyor. Natasha birden kızardı. Canım, anımsıyorsun ya sen gitmeden önce. Şimdi Sonya diyor ki sen her şeyi unutmalıymışsın. Şöyle dedi. Ben onu her zaman seveceğim ama o özgür kalsın. Doğrusu çok güzel bir şey, öyle değil mi? Çok kibar davranıyor değil mi ha? Natasha bunu o kadar ciddi, o kadar heyecanlı bir tavırla soruyordu ki şimdi söylediklerini daha önce gözyaşlarıyla söylediği belliydi. Rostov düşünceye daldı. Ben hiçbir biçimde sözümü çiğnemiyorum dedi. Hem Sonya öyle tatlı şey ki. Hangi budala mutluluğu tepmek ister? Natasha, hayır hayır diye bağırdı. Biz bütün bunları zaten onunla konuştuk. Senin böyle söyleyeceğini biliyorduk. Ama öyle olmaz. Çünkü anlıyor musun, böyle dersen kendini verdiğin söze bağlı sayıyorsun demektir. Bundan da şu çıkıyor. O bunu sana özellikle söylemiş oluyor. Yani sen gene de onunla evlenmek zorunda olduğun için evleneceksin. Senin anlayacağın sonunda hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor. Rostov bütün bunları çok iyi düşünmüş olduklarını görüyordu. Sonya daha o akşam güzelliğiyle onu şaşırtmıştı. Şimdi ise onu ancak göz açıp kapayıncaya kadar gördüğü halde daha da güzel buluyordu. Sonya 16 yaşlarında çok güzel bir genç kızdı ve belliydi ki Nikolay'a karşı tutkuya varan bir sevgi duyuyordu. Nikolay bundan bir an olsun kuşku duymuyordu. Ama şimdi sırası değil, Rostov böyle düşünüyordu. O sırada o kadar başka işler, başka mutluluklar vardı ki. Evet, onlar her şeyi çok iyi düşünmüşler, ben özgür kalmalıyım. Peki öyle olsun dedi, bunları sonra konuşuruz. Sana kavuştuğum için öyle seviniyorum ki. Şimdi söyle bakayım bana, Boris'i utandıracak bir şey yaptın mı? Natasha gülerek, ne saçma şeyler söylüyorsun diye bağırdı. Ben ne onu ne de bir başkasını düşünmüyorum. Düşünmek de istemem. Bak hele, peki ne yapıyorsun öyleyse? Natasha ben mi diye sordu. Gene yüzünü mutlu bir gülümseme aydınlattı. Sen Dupor'u gördün mü? Hayır. Ünlü Dupor dans öğretmenini görmedin mi? Öyleyse bir şey anlamazsın. Bak ben neler öğrendim. Natasha kollarını büktü. Dans eden bayanların yaptığı gibi eteğinin uçlarını tuttu. Birkaç adım koşarak uzaklaştı. Olduğu yerde döndü, bir antroşa yaptı. Dipnot, bir bale figürü. Ayaklarını birbirine vurdu ve parmaklarının ucuna basarak birkaç adım attı. Nasıl? Duruyorum değil mi? Bak işte duruyorum diyordu. Ama parmaklarının ucunda daha fazla duramadı. Ben işte böyleyim. Hiçbir zaman hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Dansöz olacağım ben. Ama sakın bunu kimseye söyleme. Rostov öyle ağız dolusu, öyle neşeli kahkahalarla gülmeye başladı ki bu gülüşü odasından işiten Denisov onu kıskandı. Natasha da kendini tutamamış Nikolay'la birlikte gülmeye koyulmuştu. Ama söyle, iyi bir şey değil mi diye soruyordu Nikolay. Demek artık Boris'le evlenmek istemiyorsun öyle mi? Natasha kızardı. Ben hiç kimseyle evlenmek istemiyorum. Onu görünce yüzüne karşı da aynı sözleri söyleyeceğim. Rostov demek öyle ha dedi. Natasha gevezelik etmeye devam ediyordu. Evet öyle. Hem bütün bunlar boş şeyler. Sen bana şunu söyle, bu Denisov nasıl, iyi bir adam mı? İyidir. Peki öyleyse, şimdilik hoşça kal, giyin. Senin Denisov korkunç bir adam mıdır? Nikolay, niçin korkunç olsun dedi. Hayır, Vaska hoş adamdır. Sen ona Vaska mı diyorsun? Ne tuhaf, demek çok iyi adam ha? Çok iyidir ya. Her neyse, çaya çabuk gel, hep birlikte kahvaltı edelim. Natasha tıpkı dansözler gibi parmaklarının ucuna basarak odada dolaştı. Ama 15 yaşındaki o mutlu küçük kızlar gibi gülümsüyordu. Rostov konuk odasında Sonya ile karşılaşınca kızardı. Onun karşısında nasıl bir tavır takınması gerektiğini nedense bilemiyordu. Bir akşam önce ilk karşılaştıkları anda sevinçten öpüşmüşlerdi. Ama şimdi böyle bir şey yapmanın doğru olmayacağını hissediyordu Rostov. Annesi de kız kardeşleri de, yani herkes ona soran bakışlarla bakmakta ve Sonya'ya karşı nasıl davranacağını merakla beklemekteydi. Bu yüzden genç kızın elini öptü ve "Siz Sonya" diye konuştu. Ama karşılaşan bakışlar birbirleriyle Natasha'yı elçi olarak kullanıp ona verdiği sözü anımsatmak yürekliliğini gösterdiği için özür diliyor ve onu sevdiği için genç adama teşekkür ediyordu. Rostov ise gözleriyle Sonya kendisini özgür bırakmayı önerdiği için teşekkür ediyor ve ne olursa olsun onu hiçbir zaman sevmekten vazgeçmeyeceğini, onu sevmemenin olanaksız olduğunu anlatıyordu. Vera herkesin sustuğu bir andan yararlanarak "Ne tuhaf" dedi. "Sonya ile Nikolenka şimdi karşılaşınca birbirine siz demeye başladılar, iki yabancı gibi." Vera'nın bu sözü bütün sözleri gibi yerindeydi. Ama söylediği sözlerin çoğu gibi herkeste bir tedirginlik yaratmıştı. Yalnız Sonya değil, Natasha da, Nikolay da, dahası Sonya'ya karşı duyduğu sevgi, oğlunu parlak bir evlilik yapmaktan alıkoyacak diye korkan yaşlı kontes de küçük bir kız gibi kızardı. Denisov Rostov'u şaşırtmıştı. Konuk odasına savaş başlarken olduğu gibi son derece şık giyinmiş olarak gelmişti. Bayanlara karşı da onu bu durumda hiç görmemiş olan Rostov'u şaşırtacak kadar nazik davranıyordu.